Bu kitap Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5-12-1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık telefon numarası 0312-212-62-00, dahili 7315. Birinci ayrım. Kitabın adı Ateşi Yakalamak. Orijinal adı Catching Fire. Yazarı Suzanne Collins. İngilizceden çeviren Sevinç Tezcan Yanar. Yayınlayan Pegasus Yayınları. Yayın yeri İstanbul. Yayın tarihi Eylül 2010. Kapak düzeni Bora Ülke. Baskı Kilim Matbaası 4. baskı. Seslendiren Nevin Agiç. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Suzanne Collins'ten muhteşem bir seri daha. Yeraltı Günlükleri yakında Açlık Oyunları hayranlarıyla buluşacak. Gregor'un macerası, dev hamam böcekleri, binek yarasalar ve mor gözlü insanların olduğu garip bir yer altında geçiyor. Yaratık tasvirleri oldukça hassas ve kurgusu büyüleyici. Muhteşem. Kirkus Reviews. Collins, kelimeleri çok iyi kullanarak muhteşem bir dünya yaratmış. Bu yer okuyucuların çok hoşuna gidecek. Publishers Weekly. Çok iyi kurgulanmış, akıcı, hareketli, olağanüstü bir seri. Booklist. Bu muhteşem seri herkesin kütüphanesinde mutlaka olmalı. Boya. Suzanne Collins, kitaplarında ağırlıklı olarak felsefe, macera ve romans kullanmaktadır. Collins, bu kitabında şimdiyle gelecek arasında bir paralellik kurmaktadır. Suzanne Collins, aynı zamanda bestseller Yeraltı Günlükleri serisinin yazarıdır. Bu kitaplarında da çağımızdaki savaş ve şiddetin etkilerini keşfetmeyi sürdürmektedir. Suzanne Collins, ailesiyle birlikte Connecticut'ta yaşamaktadır. Kapak görseli Tim O'Brien, kapak tasarımı Elizabeth Parisi, kapak uygulama Yunus Bora Ülke. Açlık Oyunları, insanı meraktan çatlatan, gerilim dolu, akıcı ve sarsıcı bir roman. Elimden bırakamadım, bağımlısı oldum. Stephen King. Bu kitaba o kadar bağımlı kaldım ki, yemeğe çıktığımda bile kitabı yanımda taşıdım ve masanın altında okumaya devam ettim. Hikayesi beni birçok gece uykusuz bıraktı çünkü bitirdiğimde bile yatakta bu kitabı düşünmeye devam ettim. Açlık Oyunları kesinlikle büyüleyici. Stephanie Meyer. Zekice kurgulanmış ve çok akıcı bir kitap. Büyüleyici. John Green. Bilim kurgu, heyecan, gerilim ve aşkın muhteşem bir karışımı. USA Today. New York Times Bestseller, USA Today Bestseller, Hornbook Fanfare yılın kitabı, Publishers Weekly yılın en iyi kitabı, School Library Journal yılın en iyi kitabı, Booklist editörlerin seçimi, New York Times Book Review editörlerin seçimi, New York Times yılın unutulmaz kitabı, Kirkus yılın en iyi kitabı. Ön kapak tanıtım yazısını okuyorum. Kıvılcımlar parlıyor, alevler yayılıyor ve Kapitol intikam istiyor. Her şeye rağmen Katniss açlık oyunlarının galibi oldu. O ve 12. mıntıkadan arkadaşı Peeta Miller hayatta kalabilmeyi başarabildiler. Her şeyden sonra Katniss ailesine ve en yakın dostu Gale'e geri döndü. Ancak Gale ona karşı soğuk davranmaktadır. Peeta ise ona tamamen sırtını dönmüştür ve Kapitol'e karşı bir isyan olduğuna dair dedikodular yayılmaktadır. Bu isyanda Katniss ve Peeta'nın da payı olmuş olabilir. Şok içinde olan Katniss, büyük bir kargaşayı ateşlemiştir ve bu kargaşayı durduramayacağından endişelenmektedir. Katniss'i ve Peeta'nın, Kapitol'ün zalim zafer turu için mıntıkaları dolaşma zamanı yaklaşırken bahisler oldukça yükselmiştir. Eğer birbirlerine olan aşklarını kanıtlayamazlarsa, sonuç korkunç olacaktır. Açlık Oyunları üçlemesinin ikinci kitabı olan Ateşi Yakalamak kitabında, Suzanne Collins, Katniss Everdeen'in büyüleyici hikayesine devam ediyor. Onu her zamankinden daha da zorluyor. Her sayfasında okuyucuyu sürprizlerle şaşırtmaya devam ediyor. Aileme. Jane ve Michael Collins, Dixie ve Charles Perrier. Kısım 1. Kıvılcım. Çayın sıcağı dondurucu havaya çoktan karışmış olsa da matarayı sımsıkı tutmaya devam ettim. Soğuk yüzünden kaslarım iyice gerildi. Tam o anda vahşi bir köpek sürüsü çıkagelse saldırıya uğramadan bir ağaç tepesine tırmanma ihtimalim yok denecek kadar azdı. Ayağa kalkmalı, biraz hareket etmeli ve eklemlerimi açmalıydım. Oysa orman şafakla aydınlanırken ben en az üzerinde oturduğum kaya parçası kadar hareketsiz öylece durdum. Güneşle savaşamazdım. Beni aylardır sıkıntıyla beklediğim güne doğru sürüklerken tek yapabildiğim çaresiz gözlerle yükselişini izlemek oldu. Öğle saatlerinde Galipler Köyü'ndeki yeni evime üşüşmüş olacaklardı. Gazeteciler, kameramanlar, hatta eski eskortum Effie Trinket bile Kapitol'den kalkıp 12. mıntıkaya kadar gelecekti. Effie o komik pembe peruğu mu takacak yoksa zafer turu için doğallıktan uzak başka bir renk mi tercih edecek çok merak ediyordum. Tabii diğerlerini de unutmamalı. Uzun tren yolculuğumda bana servis yapacak personel, halkın önüne çıkmadan önce beni güzelleştirecek hazırlık ekibi, açlık oyunlarında izleyiciler tarafından ilk anda fark edilmemi sağlayan, o muhteşem kostümleri tasarlayan stilistim ve arkadaşım Sina. Bana kalsa açlık oyunlarını tamamen unutmak isterdim ve hiç bahsetmemek. Kötü bir rüyadan başka bir şey değilmiş gibi davranmak. Ancak zafer turu bunu imkansız kılıyordu. Tur, stratejik olarak iki oyunun tam ortasına denk gelecek şekilde planlanıyordu. Bu, Kapitol'ün dehşeti taze ve yakın tutmak için benimsediği bir yöntemdi. Mıntıkalarda yaşayan bizler, Kapitol'ün demir kuvvetini her sene hatırlamakla kurtulamıyor, bir de kutlama yapmak zorunda bırakılıyorduk. Ve bu sene, ben de şovun yıldızlarından biriydim. Mıntıka mıntıka dolaşmak, benden için için nefret eden ama tezahürat yapmaktan geri kalmayan kalabalıkların karşısına çıkmak, çocuklarının hayatına son verdiğim ailelerin yüzlerine bakmak zorundaydım. Güneş ısrarcı yükselişini sürdürürken kendimi ayağa kalkmaya zorluyordum. Eklemlerimin her birinden ayrı bir şikayet yükseliyordu. Hatta sol bacağım o kadar uzun süredir uykudaydı ki, yeniden his kazanmasını sağlayabilmek için birkaç dakika boyunca ileri geri gidip gelmek zorunda kalıyordum. 3 saattir ormanda olmama rağmen avlanmak için hiçbir girişimde bulunmadım ve elimde avlandığımı gösterecek hiçbir şey yoktu. Annem ve küçük kız kardeşim Prim bunu artık önemsemiyorlardı. Artık eti her ne kadar hiçbirimiz taze av etine tercih etmesek de kasaptan alabiliyorduk. Fakat en iyi arkadaşım Gail Hawthorne ve ailesi bugünün rızkına bel bağlıyorlardı. Onları hayal kırıklığına uğratamazdım. Kapan hattımızı kontrol etmek üzere 1,5 saat sürecek orman yürüyüşüne başladım. Eskiden okuldayken hattı kontrol etmek, avlanmak, bir şeyler toplamak ve kasabada takas etmek için bol vaktimiz oluyordu. Ama şimdi Gail kömür madenlerinde çalışmaya başladığı ve benim gün boyu yapacak hiçbir işim olmadığı için görevi tek başıma üstlendim. Bu saat itibariyle Gail madene giriş yapmış, yeryüzünün derinliklerine doğru, insanın midesini alt üst eden asansör yolculuğunu tamamlamış ve kömür yatağında kazma sallamaya başlamış olmalıydı. Aşağısının nasıl olduğunu biliyorum. Okuldayken eğitimimizin bir parçası olarak sınıfça maden turuna çıkmaya zorlanırdık. Küçükken bunu sadece nahoş bulurdum. Klostrofobik tüneller, pis kokan hava ve dört bir yanı saran boğucu karanlık. Fakat babamın ve birkaç madencinin daha ölümüyle sonuçlanan o kazanın ardından asansöre adım atmam bile imkansızlaştı. Senelik maden turu çok ciddi bir sıkıntı kaynağı olmaya başladı. Tam 2 defa. Annemi gribe yakalandığıma ikna edip beni evde tutmasını sağlamak için kendimi fena halde hasta ettim. Sadece ormanın taze havası, gün ışığı ve temiz, çağlayan sularıyla hayat bulan Gail'i düşünüyorum. Buna nasıl katlandığını hiç bilmiyorum. Aslında biliyorum, katlanıyordu. Çünkü annesini ve küçük kardeşlerinin karnını ancak bu sayede doyurabiliyordu. Ben de kovalar dolusu, ikimizin ailesini doyurmaya yetip de artacak kadar para varken tek bir kuruş dahi kabul etmiyordu. Ben oyunlar sırasında ölmüş olsam, annemin ve Prim'in karnını doyuracak tek kişi Gail olurdu. Ama şimdi onlara et götürmemi kabul etmekte bile güçlük çekiyordu. Bana iyilik ettiğini, bütün gün boş boş oturmaktan keçileri kaçıracağımı söylüyordu. Yine de avetlerini onun evde olduğu saatlerde bırakmamaya özen gösteriyordum. Günde 12 saat çalıştığı için bu hiç zor olmuyordu. Gail'i gerçekten görebildiğim tek zaman, cumartesi günleri, ormanda birlikte avlanmak üzere buluştuğumuz saatlerdi. Benim için hala haftanın en güzel günüydü ama artık birbirimize her şeyi anlatabildiğimiz o eski günlerdeki gibi değiliz. Oyunlar bunu bile bozdu. Zaman geçtikçe o eski rahatlığı yeniden kazanacağımızı umuyordum ama içimden bir ses bunun boş bir hayal olduğunu söylüyordu. Geriye dönmek imkansızdı. Kapanlardan bayağı bir şey topladım. 8 tavşan, 2 sincap ve Gail'in bizzat tasarladığı tel mekanizmanın içine girmiş bir kunduz. Gail kapanlar konusunda bir büyücüden farksızdı. Kapanları eğik fidanlarla saklayıp avlarımızı yırtıcı hayvanlardan korumayı, kütükleri hassas çubuk tetiklerin üstünde dengede tutmayı, balık tutmak için içinden kaçılması imkansız sepetler örmeyi çok iyi başarıyordu. Kapanları dikkatle yeniden kurarken Gail'in denge duygusunu ve kurbanların patikanın neresinden geçeceği konusundaki güçlü önsezilerini taklit edemeyeceğimi çok iyi biliyordum. Bu sadece tecrübeyle açıklanacak bir şey değil. Tanrı vergisi bir yetenek. Tıpkı benim, nişan aldığım bir hayvanı zifiri karanlıkta bile tek bir okla yere indirebilmem gibi. Ben 12. mıntıkayı çevreleyen çite ulaşırken güneş iyice yükseliyordu. Her zaman olduğu gibi bir an durup kulak kesildim ama çitte elektrik akımının açık olduğunu işaret eden vızıltıyı duyamıyordum. Gerçi teoride bu şeye sürekli elektrik verilmesi gerekirken hemen hemen hiçbir zaman vızıltı olmuyordu. Çitin alt kısmındaki açlıktan sürünerek geçip evimden sadece bir taş atımlık mesafedeki çayıra girdim. Eski evimden. Resmi olarak annemin ve kız kardeşimin ikamet adresi olarak göründüğü için eski evimiz hala bizimdi. Düşüp ölecek olsam annemle Prim'in yeniden o eve dönmeleri gerekirdi. Fakat şimdilik Galipler Köyü'ndeki yeni evimizde mutlu mutlu yaşıyorlardı. Büyüdüğüm o derme çatma kulübeyi bir tek ben kullanıyordum. Benim için asıl yuvam orasıydı. Oraya üstümü değiştirmeye gittim. Babamın eski deri ceketini çıkarıp yerine bana omuzları her zaman çok darmış gibi gelen kaliteli yün ceketi giydim. Yumuşak ve yıpranmış çizmelerimi bırakıp annemin statüme daha çok yakıştırdığı pahalı ve makine üretimi pabuçları ayağıma geçirdim. Yayımı ve oklarımı ormandaki boş bir kütüğün içine gizledim bile. Saat hızla ilerlerken kendime mutfakta nefeslenmek için biraz zaman tanıdım. Sönük şöminesi ve örtüsüz masasıyla terk edilmiş bir havası olan mutfakta. Buradaki eski hayatımı öyle çok özlüyordum ki. Sıkıntı içinde yaşardık ama nereye ait olduğumu ve hayatımızı oluşturan o sımsıkı dokunmuş kumaştaki yerimi bilirdim. Keşke o hayata geri dönebilseydim çünkü geçmişe dönüp baktığım zaman çok zengin, çok ünlü ve Kapitol yetkilileri tarafından nefret edilen o günkü halimden çok daha güvende olduğumu görebiliyordum. Arka kapıdan gelen inilti dikkatimi o tarafa çevirdi. Kapıyı açınca Prim'in yaşlı ve pejmürde kedisi düğün çiçeğini karşımda buldum. O da yeni evden en az benim kadar nefret ediyor ve kız kardeşim okula gidince ilk fırsatta kaçıyordu. Birbirimizden hiçbir zaman pek fazla hoşlandığımız söylenemez ama şimdi bir ortak noktamız oldu. Onu içeri aldım, kalın bir parça kunduz yağı ile besledim, hatta kulaklarının arasını okşadım. "Çok çirkinsin biliyorsun değil mi?" diye sordum. Düğün çiçeği onu biraz daha okşamam için burnuyla elimi dürttü ama artık gitmemiz gerekti. "Hadi gel bakalım." Onu tek kolumla kucaklayıp diğer elime av çantamı aldım ve sokağa çıktım. Kedi hemen kucağımdan atladı ve bir çalılığın altında gözden kayboldu. Zemini kömür kalıntılarıyla kaplı sokakta hışırtılar çıkararak ilerlerken ayakkabılar ayaklarımı sıkıyordu. Kestirme ara sokaklar ve bahçelerden geçerek birkaç dakika içinde Gail'in evine ulaştım. Annesi, Hazelle, beni önündeki lavaboda bir şeyler yapmakla meşgul olduğu mutfak penceresinden gördü. Ellerini önlüğüyle kuruladı ve benimle kapıda buluşmak üzere gözden kayboldu. Hazeli'yi severdim, ona saygı duyardım. Babamın hayatına mal olan patlama, onun da kocasını aldı ve Hazeli'yi 3 erkek çocuk ve karnındaki bebekle baş başa bıraktı. Hazeli, doğumun üstünden bir hafta geçmeden sokağa iş aramaya çıkmıştı. Bakmak zorunda olduğu bebekle, madende çalışması mümkün değildi ama şehirdeki bir tüccarın çamaşır işini almayı başardı. Gail, 14 yaşına geldiğinde en büyük çocuk olarak aile reisliğini üstlendi. İsmini mozaik taşına çoktan yazdırmıştı. Bu sayede isminin haraç kurasına defalarca girmesine karşılık ailesi için cılız bir miktar tahıl ve yağ istihkakı alabiliyordu. Üstüne üstlük daha o zamanlarda bile çok ama çok yetenekli bir kapan ustasıydı. Fakat bütün bunlar 5 kişilik ailenin, Hazeli'nin çamaşır leğeninde parmakları delinene kadar çalışmasına gerek duyulmadan hayatta kalması için yeterli olmuyordu. Kışın Hazel'in elleri öyle kızarır ve çatlardı ki, en ufak bir olayda derhal kanamaya başlardı. Annemin yarattığı o merhem olmasa, bugün de kanıyor olurdu ya, neyse. Hazel'le ve Gail, her şeye rağmen, diğer oğlanların 12 yaşındaki Rory, 10 yaşındaki Vic ve 4 yaşındaki bebek Posse'nin isimlerini mozaik taşına yazdırmamak konusunda kararlıydılar. Hazel'le abetlerini görünce gülümsedi. Kunduzu kuyruğundan tutup tartar gibi salladı. Leziz bir güveç olacak. Gail'in aksine, bu av anlaşmamızdan hiçbir rahatsızlık duymuyordu. Postu da fena değil diye cevap verdim. Hazelle ile birlikte olmak, her zaman yaptığımız gibi, avladığım hayvanlara değer biçmek bana iyi geliyordu. Bana bir fincan bitki çayı doldurdu. Üşüyen parmaklarımı büyük bir minnetle fincana sardım. Turdan dönünce, Rory'yi arada sırada dışarı çıkarırım diye düşündüm. Okuldan sonra. Ona ok atmayı öğretirim. Hazel'le başını salladı. İyi olur. Gail de bunu yapmak istiyor ama sadece pazar günleri boş. Sanırım o günü de sana ayırmak istiyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15. Devamı ikinci ayrımda.